家に行く。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 8 Ağustos 2019 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Habertürk Televizyonu Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Sibel Erdem'le birlikte değerlendireceğiz. Sonra ekonomide yaşanan gelişmelere bir bakacağız. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bir telefon bağlantımız olacak. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda olacak ve Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Bugün programımızın son konuğu ise Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kambolat. İç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti yaşam koşusu. Henüz 10 yaşında Şırnak Uludere'deki köyünde oynarken bir PKK mayınıyla iki kolunu ve tek gözünü kaybeden Bayram Yılmaz, şimdi pistlerde fırtına gibi esen milli bir atlet. Hikayesini ya başkalarına muhtaç yaşayacaktım ya da kalkıp savaşacaktım diye özetleyen Bayram Yılmaz hayata atletizmle tutundu. Bugün 25 yaşında ve Avrupa üçüncülüğü dahil birçok uluslararası yarışmadan madalyayla döndü. Üstelik doğup büyüdüğü Uludere'deki gençleri çalıştırıyor. Kendi engellerini aştıktan sonra başka sporculara da örnek olmak istediğini söyleyen Bayram Yılmaz, çabalarının sonucunu gururla anlatıyor. 70'e yakın çocukla çalıştım. Bir kısmını lisanslı sporcu yaptım. 19'unu yarışmalara götürdüm. Yıldızlarda 3 sporcum birinci, 1 sporcum ikinci oldu diye yazmış Hürriyet gazetesi. Hemen yandaki başlık önemli. Sınıra barış koridoru, Fırat'ın doğusu için anlaşma sağlandı diyor Hürriyet gazetesi. Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri askeri heyetiyle 3 gün süren görüşmelerden uzlaşma çıktı. İki ülke Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusuna denk gelen sınır hattında güvenli bölge kurulmasına karar verdi. Uzlaşmayı Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği de aynı açıklamayı İngilizce yaptı. Uzlaşma gereği ilk olarak Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilecek. Bu amaçla alınacak önlemler acilen uygulanacak. Güvenli bölge Amerika Birleşik Devletleri ile koordine edilerek kurulacak. Bölgenin yönetimi için Türkiye'de müşterek harekat merkezi kurulacak. Güvenli bölge barış koridoru olacak. Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü önlem alınacak. Derinlik henüz belli değil diyor Hürriyet gazetesi. Açıklamalarda Türkiye'nin Suriye'nin içine doğru 30-40 kilometre olsun dediği, Amerika Birleşik Devletleri'nin de 15 kilometre önerdiği güvenli bölgenin derinliğine değinilmedi. Bunun görüşülmeye devam edebileceği ileri sürüldü. Amerikalılarla adım atılıyor başlığı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgeyle ilgili şunları söyledi. Amerika Birleşik Devletleri askeri heyetiyle 3 günlük görüşme oldu. Görüşmeler olumlu devam etti. Yine devam edecek. Ancak şimdi bir adım atılıyor. Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezi kurulması kararı verildi. Bu harekat merkezini kurmak suretiyle süreç başlatılacaktır. Dolayısıyla adım atıldı mı, atılmadı mı bu soru cevabını buluyor. Adım birlikte atılıyor. Burada asıl olan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılması meselesiydi. Bu da şimdi Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milliyet gazetesinin manşeti gıda terörüne ceza yağıyor. İstanbul'da denetlenen bazı gıdalarda ölümcül kimyasallar tespit edildi. 36 işletmeye suç duyurusunda bulunuldu, 85'i kapatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yüz binlerce gıda işletmesinin bulunduğu İstanbul'da her ay düzenli olarak denetim yapıyor. Üretimden satışa, toplu tüketim yerlerine kadar tüm aşamalar titizlikle inceleniyor. Yılın ilk 6 ayında 13.807 üretim, 41.839 tüketim ve 45.697 toplu tüketim yeri olmak üzere 102.000 iş yeri incelendi. Bu işletmelerin 36'sı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulurken 85 işletmenin faaliyetlerine son verildi. 13.239.000 lira ceza kesildi. İçeriğinde sildenafil ve sibutramin etken maddelerinin bulunduğu takviye gıdalar arasında bitkisel macun, cinsel gücü artırıcı çikolatalar, toz şeklinde bitkisel kahveler, bitkisel şurup ve pastil gibi ürünler yer alıyor diyor Milliyet gazetesi. Bu gazeteden aktaracağımız bir başka haber, hedefe tam yol ileri başlığını taşıyor. Petrol ve doğalgaz araması için Doğu Akdeniz'e giden Yavuz sondaj gemisi Gazimausa Körfezi'ndeki Karpaz 1 kuyusunda sondaja başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 1710 metre civarında sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Hedef noktaya ulaştığımızda burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız açıklamasını yaptı. Bakan Dönmez, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından ikinci sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in de Akdeniz'e geleceğini söyledi diyor Milliyet gazetesi. Barış Koridoru mutabakatı var. Bir başka haberin başlığı. Milli Savunma Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerde Suriye'nin kuzeyinde planlanan güvenli bölgeye yönelik Türkiye'de müşterek harekat merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabık kalındığını açıkladı. Ayrıca güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve Suriyelilerin dönüşü için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda da anlaşıldığı bildirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları var. Toplantıların olumlu geçtiğini, oldukça yapıcı yaklaşım içinde olunduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır. Biz bu konuda Amerikalı müttefiklerimizle beraber hareket etmeyi arzu ediyoruz. Bu mümkün olmazsa planlarımız hazır, dedi. Sabah gazetesinin manşeti Fırat'ın doğusunda Amerika ile ortak adım. Başkan Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bir harekat merkezi kurma kararı aldık. bu merkezle süreç başlatılacaktır dedi. Amerikalılarla 3 günlük bir görüşme periyodu oldu. Bu görüşmeler olumlu bir istikamette devam etti. Tarih vermeyeceğim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bir harekat merkezinin kurulmasına karar verildi. Burada asıl olan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılması meselesiydi. Bu da şimdi Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor. Adım birlikte atılıyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısında verdi bu önemli mesajları. Ayrıca Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır, tanımayacaktır. Soydaşlarımızın ana vatanlarında varlıklarının devamı ve haklarının güvenceye alınması önceliğimizdir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milat gazetesinin manşeti koridor açılacak. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin tezlerine yaklaştı. Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri askeri heyetiyle yapılan görüşmeler sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri ile mutabık kalınan konular barış koridoru ve müşterek harekat merkezi kurulacak. Suriyelilerin dönüşü için ek tedbir alınacak. Diriliş Postası'nın manşeti adım adım barış koridoruna. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yoğun bir diplomasi trafiğine neden olan Suriye'nin kuzeyine operasyonla ilgili ilk somut sonuç açıklandı. Ankara ve Washington masadan ortak operasyon merkezi kurulması ve Suriyelilerin dönüşü için ortam oluşturulması kararıyla kalktı. Akşam gazetesinin manşeti Barış Koridoru Uzlaşması. Türkiye, Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını tamamladığını açıkladı. Saatler sonra güvenli bölge için anlaşma sağlandı açıklaması geldi. Türkiye gazetesinin manşeti Suriye'ye güvenli bölge tamam, adı Barış Koridoru. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri anlaştı. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulacak. Gelişmeler müşterek harekat merkezinden takip edilecek. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu iki büyük harekatla engelleyen Türkiye, Fırat'ın doğusuna da operasyon sinyalini verince Amerika Birleşik Devletleri geri adım attı. Bir aydır kıran kırana devam eden görüşmelerden anlaşma çıktı. Washington yönetimi Türkiye'nin yıllardır istediği güvenli bölge tezini kabul etti. Buna göre Suriye'nin içinde bir güvenli bölge kurulacak. Hattın kaç kilometre olacağı açıklanmadı. Adı Barış Koridoru olan bölge terörden arındırılacak. Türkiye böylece hem PKK'yı sınırdan uzaklaştıracak hem de milyonlarca sığınmacı ülkelerine gönderilecek. Koridor Türkiye'de oluşturulacak müşterek harekat merkezinden denetlenecek. Yeni Şafak gazetesinin manşeti çekiç güç gibi olmasın. Mehmetçik Suriye'de Fırat'ın doğusuna geçmek için emir beklerken Ankara ve Washington'un iki günlük güvenli bölge görüşmeleri sona erdi. Kamuoyu Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK-PYD'yi korumak için yine Türkiye'yi oyalamak ve zaman kazanmak istediğine inanıyor. Uzmanlar da Irak'ı parçalayan çekiç güç tehlikesinin yaşanabileceğine dikkat çekti. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakat. Suriye'nin kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik Amerikan askeri heyetleri ile yapılan görüşmelerde Türkiye'de müşterek harekat merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabık kalındı. Bugün son gazetemiz Star gazetesi olacak. Star gazetesinin manşeti Barış Koridoru kuruluyor. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri güvenli bölge görüşmelerinde mutabakata vardı. İki ülke Suriye'nin kuzeyinde Barış Koridoru'nun koordinesi ve yönetimi amacıyla Türkiye'de müşterek harekat merkezinin kurulması için el sıkıştı.
Ankara'da gündemde neler var? Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Abdülkadir Beşikçi hattımızda bizi bekliyor. Abdülkadir Beşikçi günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, Ankara'nın yoğun bir gündemi olacak. Bugün saat 14'te Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda Beştepe'de toplanacak. Toplantıda çalışma hayatı, vergi, finansman ve teşvikler, yatırım yeri, enerji ve madencilik gibi 8 farklı çalışma grubunda kurul üyesi, STK'lar ve bakanlıklarca yapılan öneriler alınarak bir eylem planına karar verilecek. Yine Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bölge yani barış koridoru için Ankara-Washington hattında yürütülen müzakereler sonuç verdi. Dün itibariyle sonuçlanmıştı. Askeri heyetli ikinci tur görüşmelerinin üçüncü günde mutabakat sağlandı. Türkiye'de müşterek harekat merkezi kurulacak. Yerinden edilen Suriyelilerin dönüşü için ilave tedbirler alınacak. Bununla ilgili yine gelişmeler de gün içerisinde takip edilecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya ile Türkiye arasında dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik katkılarından dolayı Japonya hükümeti tarafından yükselen güneş nişanı ve büyük kordonu ile taltif edilecek. 11. Büyükelçiler Konferansı devam ediyor. Göç, iç işleri ve vatandaşlıktan sorumlu AB Komiseri 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek ve büyükelçilere hitap edecek. Yine bugün emekliye bayram ikramiyesi ödemesi başladı. 8 Ağustos'ta SSK emeklileri ikramiye alıyor. Emekli sandığı ve Bağkur emeklileri de 9 Ağustos'ta ikramiye alacaklar. Yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuk olacak. Yine gündemdeki sağlıkla ilgili soruları cevaplayacak.
Abdülkadir Beşikçi, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Habertürk Televizyonu Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem. Hoş geldiniz programımıza.
Günaydın, hoş bulduk diyorum ben de.
Evet, bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetleri aslında ortak diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen heyetle görüşmeler devam ediyordu. Güvenli bölge konusunda, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge konusunda görüşmeler devam ediyordu. Görüşmeler sonuçlandı dün ve Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında bir mutabakat ortaya çıktı. Bir güvenli bölge, bir barış koridoru oluşturulacak. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, aslında Türkiye bu konuda bu müzakereler devam ederken kararlılığını vurgulamıştı. Ya güvenli bölgede kendi tezlerinin ne yaklaşılması veya kabul edilmesi konusunda kararlıydı. Bu olmazsa da hatta dün bu müzakereler devam ederken aynı mesajı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da verdi. Eğer bu olmazsa Türkiye'nin görüşleri veya endişelerini giderecek adımlar atılmazsa Türkiye Fırat'ın doğusuna yönelik bir askeri müdahalede, operasyonda kararlıydı. Hatta dün o Milli Savunma Bakanlığı'nda ABD'li askeri heyetle bu güvenli bölge müzakereleri devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türk askerlerinin sınırda konuşlandığını, duruşlarını aldığını ve bununla ilgili gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtmişti. Bu müzakereler sırasında tabii ki ABD'yi ikna etmeye ve Türkiye'nin tezlerini kabul ettirmeye yönelik bir strateji, bir taktik olarak da değerlendirilebilir. Ama dün zaten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kendisi de söyledi. ABD Türkiye'nin güvenli bölge konusundaki tezlerine yaklaştı. Bunu görmekten memnuniyet duyuyoruz dedi. Türkiye dediğimiz gibi gerçekten de bu bölgede bir terör koridorunun oluşturulmasına karşı ve bu görüşünü de kalın çizgilerle altını çizdi, ifade etti. Aynı şekilde yine görüşmeler devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan daha pazartesi günü aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu askeri heyetiyle ikinci tur görüşmeler başlayacaktı. Hı hı. Pazar günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını ilk demeyelim ama bu hafta başına denk gelecek şekilde görüşmelere ilişkin olarak Bursa'dan vermişti. Erdoğan da Türkiye'nin kararlılığını vurgulamıştı. Zeytin Dalı, Elbap ve Fırat Kalkanı harekatlarını hatırlatarak Afrin'e girdik, Elbap'a girdik. Gerekirse Fırat'ın doğusuna da gireceğiz. Bunu ABD'ye ve Rusya'ya ilettik demişti. Aslında müzakereler uzun bir süredir devam ediyordu zaten. Temmuz sonunda da ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki bir heyet Türkiye'ye gelmişti ve o heyetle yapılan görüşmelerde, ilk görüşmelerde bir mutabakat sağlanamamıştı. Çünkü ABD'nin önerisi Türkiye'nin beklentilerini karşılamaktan uzaktı ve işte altyapısı itibarıyla müzakereler epey bir süredir devam ediyordu ama askeri heyetle görüşmelerin üçüncü gününde bir mutabakat sağlandı, açıklandı. Hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliği bu mutabakatı duyurdu. Üç maddelik, az önce siz de zaten gazete haberlerini okurken aktardınız bunları. Buna göre Türkiye'nin endişelerini, güvenlik endişelerini giderecek adımlar atılacak. Ayrıca güvenli bölgenin tesisi için ABD ile birlikte ortak bir Türkiye'de müşterek harekat merkezi kurulacak ve güvenli bölgenin bir barış koridoru olması sağlanacak ve Suriyelilerin, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbir alınacak. Tabii burada merak edilen şu, hep bu müzakereler sırasında bu güvenli bölgenin derinliği ve uzunluğu ne olacak diye merak ediliyordu. ABD'nin Türkiye'ye teklifinin 15 kilometre bir derinliği kapsadığı söyleniyordu ama Türkiye zaten bunu kabul etmemişti. Dün bununla ilgili bu açıklamada derinliğinin ne olacağına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı. Ama tabii Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu mutabakat duyurusundan hemen önce ABD'li heyetle müzakereler sırasında yaptığı açıklama da buna ilişkin ipuçları var aslında. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye'nin taleplerini tüm açıklığıyla masaya koyduk, ilettik diyor. diyor. Türkiye'nin yine o açıklamasında derinliğin, güvenli bölgenin derinliğinin 30-40 kilometre olmasını istediğini vurguluyor. Ayrıca bölgenin kontrolünün Türkiye'de olması, güvenli kurulacak güvenli bölgeden PYD, YPG unsurlarının, terör unsurlarının tamamen temizlenmesi ve onlara verilen, ABD tarafından verilen silahların, ağır silahların ve silah desteğinin kesilmesi, geri alınması, Türkiye'nin zaten bu güvenli bölge konusunda, oluşturulacak güvenli bölge konusundaki tezleri ve kırmızı noktaları, kırmızı çizgileriydi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün zaten ABD'nin Türkiye'nin bu görüşlerine yaklaştığını belirtti. Önümüzdeki günlerde tabii bunun uygulamalarının, bunun sahaya nasıl yansıyacağını daha net bir şekilde göreceğiz. Ama bir yandan da tabii ABD'ye yönelik Türkiye kamuoyunda da bazı kaygılar yok değil. Münbiç mutabakatını hatırlatan var. ABD ile Münbiç mutabakatı daha geçen sene imzalanmıştı. Onunla ilgili ABD bir oyalama taktiğine girişti. Aynı şeyin olmaması gerektiği görüşünü dile getirenler var. Yine Yeni Şafak gazetesinin manşetinde de benzer bir yorum var. Çekiç güç gibi olmasın. ABD'nin Irak'a müdahalesi öncesinde yaşananlar hatırlatılıyor. Orada umarız tabii ki bu mutabakat Türkiye'nin istediği ve Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak şekilde hayata geçer diye düşünüyoruz.
Evet, o zaman gelişmeleri takip edeceğiz.
Evet, sahaya nasıl yansıyacağını göreceğiz. O daha çok herhalde o müşterek harekat merkezinin kurulması ve sonrasında o güvenli bölgenin nasıl oluşacağını göreceğiz. Ama tabii bir yandan da aynı zamanda ABD ile güvenli bölge konusunda mutabakat sağlandı. Ama Türkiye o sınır hattındaki sevkiyatını ve güvenliğini sağlamak için de yine gerekli adımları atmaya devam ediyor. Özellikle orada hem terörle mücadele konusunda oldukça kararlı ve aynı zamanda o sınır güvenliğinin sağlanması için de yine sınıra birlikler zaten sevk edilmişti. Bununla ilgili tedbirler de alınıyor.
Evet, herkesin konuya temkinli yaklaşmasının sebepleri aslında ortada. Şimdi Sabah gazetesinde bir haber var. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütüne desteğini artırıyor diyor Sabah gazetesi. Pentagon bir açıklama yapmış. YPG ile birlikte diğer ortaklarını da büyütme kararı aldı diyor. Dolayısıyla bir yandan da teröre destek devam ediyor anladığımız kadarıyla.
Evet, Ankara'nın Washington'a zaten temkinli ve kamuoyunda, Türk kamuoyunda Amerika Birleşik Devletleri'ne şüpheli yaklaşmasının nedeni bu çelişkili davranışlar. Bunu zaten Türk yetkililerin hem Cumhurbaşkanı'nın hem Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarından da görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington yönetiminde bir kafa karışıklığından söz ediliyor. Aslında bu ABD'nin çelişkili tavrına çok somut bir örnek. Aynı şey bu güvenli bölge görüşmelerinin başında da yaşanmıştı hatırlarsanız. James Jeffrey Ankara'ya geldiğinde ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la o Temmuz sonunda görüşürken ABD'de CENTCOM komutanı sınır hattında PYD, YPG terör elebaşlarından birisiyle görüşmüştü ve o fotoğrafta yine kamuoyuna yansımıştı. Şimdi Pentagon ABD ile Türkiye masada güvenli bölge konusunda bir mutabakat sağlarken Pentagon Kongre'ye SDG ile ilgili bir rapor sunuyor ve terör örgütü unsurlarının bölgede, ki SDG'nin ana unsurunu PYD ve YPG oluşturuyor, 110 bine çıkarılmasını öngörüyor. Ama Türkiye'nin tavrı ne olacak? Türkiye elbette buna tepkisini gösterecektir. Ama bir yandan da artık daha önceki açıklamaları hatırlatmak gerekirse, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Milli Savunma Bakanı, hem de Dışişleri Bakanı artık Türkiye'nin bir oyalamaya tahammülü kalmadığını, buna göz yummayacağını söylemişti. Türkiye bence hem Münbiç'te hem bu yaşanan bu gibi somut olaylar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne tepkisini dile getirecektir. Ama maalesef bir yandan da Amerika'nın bu çelişkili tavrını görüyoruz sahada.
Evet, ama Türkiye bir yandan terörle mücadelesine de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 11. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'taki PKK varlığını ortadan kaldıracağız demişti.
Çıbanbaşı ifadesini
aynen
kullandı.
Öyle. Bir pençe harekatı devam ediyor. Yine Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre 80 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi var. Nasıl değerlendireceksiniz son durumu?
Evet, Türkiye aslında bu hem sınır hattında hem de Suriye sınırının alt tarafında, yani Suriye topraklarında bir terör koridoru oluşmasına zaten karşı olduğunu ifade etmişti ve bunu artık hem politikalarına hem de operasyonlarına da yansıtıyor. Onun öncesinde 27 Mayıs'ta zaten bir yandan da Irak sınırında bir operasyon yürütülüyor. Aslında bir değil, iki tane, Pençe 1 ve Pençe 2. 27 Mayıs'tan bu yana orada başlatılan operasyonda başarıyla devam ediyor. Kandil, Hakurk, o civardaki terör yuvalanmaları hedef alınıyor. O operasyonun başarıyla sürdüğünü hem Milli Savunma Bakanlığı hem de askeri yetkililer açıklamıştı. Ama bir yandan da Türkiye içeride de iç güvenlik operasyonları yapıyor. Baktığımızda her gün İçişleri Bakanlığı'ndan, jandarmadan, emniyetten de onunla ilgili iç güvenlik operasyonlarına ilişkin açıklamaları da görüyoruz. Bu da Türkiye'nin tabii ki terörle mücadeledeki kararlılığını gösteriyor. Hem kendi sınırlarını korumakta hem de kendi sınırları dışından Türkiye'ye yönelebilecek olası terör saldırılarına veya bir terör koridoruna izin vermeyeceğini Türkiye kararlı bir şekilde gösteriyor ve ifade ediyor.
Evet, şimdi biraz önce de altını çizdik. 11. Büyükelçiler Konferansı aslında yapılan açıklamalarla bu haftanın en önemli gündem maddesiydi. Bugün de devam edeceğini söyledi biraz önce arkadaşımız Abdülkadir Beşikçi. Bu konferansı değerlendirirseniz neler söylersiniz? Çok önemli açıklamalar çıktı. Yeniden Asya, evet, açılımı, hem Dışişleri Bakanı hem Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun altını çizdi. Bir de tabii ki bölgemizle ilgili çok önemli açıklamalar yapıldı. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, hafta başında başlamıştı 11. Büyükelçiler Konferansı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı, bakanlar da bu konferans vesilesiyle büyükelçilere hitap etti. Açılış konuşmasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yapmıştı ve onun açıklamasında elbette bu gündemdeki sıcak başlıklara yönelik mesajlar da vardı. Bir yandan ABD ile yaşanan S-400 ve F-35 gerilimi, bir yandan Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimi, tüm bunlar konuşuldu, ele alındı ama Dışişleri Bakanı'nın açıklamasında öne çıkan başlıklardan birisi, dikkat çeken ifadelerden birisi bu yeniden Asya açılımı oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Asya ülkeleriyle ilişkilerine önem vereceğini, hem ekonomik hem siyasi anlamda bu ilişkilerin geliştirileceğini ifade etti. Bir cazibe ve ekonomi çekim merkezi olarak görüldüğünü söyledi Asya bölgesinin. Ama bir yandan da bu yeniden Asya açılımı deyince hemen herkesin aklına gelen bir soru var. Türkiye Avrupa Birliği'nden yüzünü Asya'ya mı çeviriyor? Bir eksen kayması tartışması gündeme geliyor. Yine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kendi konuşmasında bu soruya da hemen yeniden Asya açılımını ilan ediyoruz dedikten sonra bu tartışmalara da değinmişti. Eksen kaymasının olmadığını, Türkiye'nin aslında eksenin ta kendisi olduğunu da ifade etmişti. Bu konunun yansımaları devam ediyor. Yine gazetelerde de görüyoruz. Evet, bu hafta dikkat çeken konulardan birisi olmuştu yeniden Asya açılımı. Ama aynı zamanda Türkiye bu açılımı ve bu politikayı yaparken Avrupa Birliği'ne üyelik hedefinden de vazgeçmiş değil. Ama tabii ki dikkat çeken bir açıklamaydı. Büyükelçiler Konferansı'nda dinledik. Çok sayıda bakan da hitap etti. Gündeme ilişkin önemli mesajlar verildi. Dün Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan isimlerden birisi de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'dü. O da yargı reformuyla ilgili önemli mesajlar verdi. Onun da altını çizmekte belki fayda var. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, meclisin ilk işinin yargı reformu olacağını söyledi. Meclis bildiğiniz gibi tatilde, 1 Ekim'de açılacak ve 1 Ekim'de de ilk gündem maddelerinden birisi bu yargı reformu olacak. Bununla ilgili Adalet Bakanı'nın önemli mesajları oldu. Ayrıca havaalanlarında bu SEGBİS sistemlerinin devreye gireceğini, buna yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi Adalet Bakanı. Ve bir de bu Interpol'e kırmızı bülten tepkisi konuşuldu yine. O da dikkat çekiciydi. Aslında bu Milli Güvenlik Kurulu'nun son toplantısında MGK bildirisine de yansımıştı. Benzer tepkiyi Adalet Bakanı da dile getirdi. PKK, PYD, bazı FETÖ mensubu teröristlerin Interpol tarafından kırmızı bültenden çıkarılmasına Ankara'nın tepkisini dile getirmiş oldu. Büyükelçiler Konferansı'nın bugün son günü olmasını bekliyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bir kapanış konuşması yapması bekleniyor bu çerçevede. Daha sonra konferans çerçevesinde Büyükelçiler Samsun'a gidecek ama Ankara ayağının bugün tamamlanması bekleniyor. Elbette Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konferansta konuşursa özellikle en çok merak edilen bu güvenli bölge meselesi olacak. Onunla ilgili işte bu sahaya nasıl yansıyacağı, müşterek harekat merkezinin nerede nasıl kurulacağı, derinliği, uzunluğu ve bununla ilgili meseleler başkent gündemini meşgul edecek gibi görünüyor.
Evet, bir de önemli konuğu vardı Türkiye'nin dün. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'deydi. O da Büyükelçiler Konferansı'nda bir konuşma yaptı. Ayrıca bir ortak basın toplantısı da düzenlendi. Hem ticari ilişkiler hem Kırım meselesi bu toplantıda öne çıkan meselelerdendi. Nasıl değerlendireceksiniz bu ziyareti?
Evet, Türkiye'nin komşu ülkeleriyle ve Rusya ve bölgedeki ülkelerle ilişkileri devam ediyor. O sırada da bu çerçevede de Ukrayna Cumhurbaşkanı'nı konuk etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün külliyede resmi törenle karşıladı. Ardından heyetler arası ve baş başa görüşmeler de gerçekleşti. Sonrasında iki cumhurbaşkanı ortak bir basın toplantısı yaptı. Tabii bu ortak basın toplantısında öne çıkan konu Kırım meselesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırım'ın ilhakı konusuna tepki gösterdi. Aslında bunu Türkiye'nin tanımayacağını belirtti. Buna vurgu yaptı. Ayrıca iki ülke arasındaki tabii ki ekonomik ve siyasi ilişkilerde değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili olarak görüşmelerimizde Ukrayna'nın egemenliğini ve Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ettik dedi. Bunun altını çizmiş oldu.
Evet, bir de Doğu Akdeniz'den gelişmeler, haberler var. Yavuz sondaj gemisinin sondaj çalışmalarına başladığı, belli bir derinliğe kadar inildiği, hedef noktaya ulaşıldığında da doğalgaza ulaşılacağı bilgisi Enerji Bakanı Fatih Dönmez tarafından basına duyuruldu. Nasıl değerlendireceksiniz bu gelişmeyi?
Evet, Enerji Bakanı hatta Ankara'dan, Türkiye'den bir grup basın mensubuyla birlikte KKTC'ye gitti. Oradan da Kıbrıs açıklarındaki Yavuz sondaj gemisinde hem incelemelerde bulundu hem de gazetecilere Yavuz sondaj gemisindeki faaliyetler anlatıldı. Yavuz sondaja başladı KKTC açıklarında. KKTC'nin kuzeyinde Dik Karpaz denilen bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Tabii ki Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimi yaşanırken Türkiye'nin Fatih ve Yavuz başta olmak üzere sondaj gemilerine donanma ve askeri birliklerde 7/24 eşlik ediyor bu yaşanan gerilim nedeniyle. Enerji Bakanı Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarına işaret etti ve bu haklarından taviz verilmeyeceğini ve bu çerçevede de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Daha sonra doğal gaz arama çalışmalarına geçilebileceğini söyledi. Aslında az önce konuşurken Büyükelçiler Konferansı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da açıklamasını hatırlattı. Bu konu da yine Doğu Akdeniz gerilimi gündeme geldiğinde Dışişleri Bakanı hem Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına tepki göstermiş hem de Yunanistan'a da bir çağrıda bulunmuştu. Biz işbirliğine hazırız, açığız ama Türkiye'nin de ve KKTC'nin de bölgedeki haklarını koruyacağız ve bundan asla geri adım atmayacağız demişti. Enerji Bakanı da yine Yavuz sondaj gemisinde yaptığı açıklamada benzer mesajları verdi. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını dile getirdi. Türkiye şu anda 3 sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz'de bulunuyor ama bir tane daha gemiye Doğu Akdeniz'e gönderme kararı almıştı Oruç Reis. Onunla birlikte 4 sondaj gemisi Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini sürdürecek. Bu da Türkiye'nin tıpkı terörle mücadeledeki verdiği mesaj gibi Doğu Akdeniz'de de kararlılığını gösteriyor. Bu konuda geri adım atmayacağının mesajını veriyor.
Evet, önemli gelişmeler yaşanıyor. Gündem son derece yoğun. Bu yoğun gündemi sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız
ben
için.
Ben teşekkür ediyorum. Şimdiden de bayramınız kutlu olsun.
Teşekkür ediyoruz. Biz de size iyi bayramlar diliyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalınız. Habertürk Televizyonu Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl. Hocam hoş geldiniz
hoş
programımıza.
Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Evet, biraz önce Habertürk Televizyonu Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'le konuşmamızı Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle tamamladık. Yavuz sondaj gemisinin sondaj çalışmaları başladığı bilgisi var ve 1710 metre derinliğe ulaşılmış vaziyette. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in açıklamaları bu şekilde. Hedef noktaya ulaştığımızda burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. Siz bugünkü yazınızda Doğu Akdeniz'i, Doğu Akdeniz'deki enerji dengesinin nasıl kurulacağını yazmışsınız. Son gelişmeleri nasıl değerlendireceksiniz?
Açıkçası hani Doğu Akdeniz'deki dengeler sürekli değişiyor. Yani hani çünkü Burada yapılan çalışmalar, özellikle sondaj çalışmalarının artması, daha önceki keşfedilen doğal gaz kaynakları ve Türkiye'nin tabii son dönemlerde işte ikinci sondaj gemisinin orada bulunması, hatta işte ikinci sismik araştırma gemisinin de yolda olduğunu düşünürsek, özellikle Türkiye tarafından hani burada hem Türkiye kendi kıta sahanlığında hem de Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından verilen o hani ruhsatlandırma çerçevesinde buradaki doğal gaz çalışmaları çok daha hızlanacağını görüyoruz. Tabii Doğu Akdeniz'de açıkçası bir yani Türkiye'nin belki aktif rol almadığı ya da işte çok hani sondaj çalışmalarını yapmadığı dönemlerde orada bir denge diyelim oluşmuştu. İşte Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır, İsrail, yani onu destekledi Yunanistan. Hatta işte Doğu Akdeniz gaz platformu çerçevesinde bunu daha da böyle resmileştirme konusunda belli çabalar vardı ama Türkiye'nin son dönemlerde hani aktif rol alması, sondaj gemileriyle, sismik araştırma gemileriyle burada bulunmuş olması, yani çok daha hani dengelerin değiştiğini, hatta işte burada diyelim kaynağa ulaştığımızda açıkçası çok daha farklı şeyler olacağını da söyleyebiliriz. Çünkü hani Türkiye'nin orada bulunması, hep söylüyoruz yani, hem Türkiye kendisi açısından hem KKTC açısından bulunacak kaynaklar ile hem üretim alanında yani önemli bir diyelim aktör olacak. Diğer taraftan da Doğu Akdeniz'deki konumu itibariyle yani hani uluslararası piyasalara aracılık etme, köprü olma ya da kendisi için hedeflediği bir hani merkez olma konusundaki çabaların çok daha somut hale geleceğini söyleyebiliriz. Yani özellikle son dönemlerde Türkiye'nin buradaki çalışmaları hani sanki hani Türkiye'nin göz ardı edilip işte Yunanistan'ın Doğu Akdeniz bölgesiyle Avrupa arasında yani doğalgaz talep eden ülkeler açısından sanki hani bir aracı ülke ya da geçiş ülkesi ya da işte hani burada çok stratejik bir konumlandırma yapılıyor. Tabii bu konumlandırma şu anda hani Türkiye'nin oradaki diyelim bu doğalgaz arama çalışmaları somut hale geldi. Doğalgaz bulduğumuzda bunun böyle olmadığını da göreceğiz. Yani böyle bir durum var. Çünkü Türkiye dediğimiz gibi bir taraftan diğer aktörler var, ülkeler var. Bu tarafta da Türkiye'nin başı çekti ama Türkiye'nin burada yani diğer tarafta olması, dengenin diğer tarafta olması hem şu anda gerçekleştirdiği diyelim TANAP projesiyle, Türk Akım projesiyle işte enerji arz eden ülkelerle talep eden ülkeler arasındaki coğrafi konum itibariyle birçok avantajı var. Ve Doğu Akdeniz de bu anlamda diyelim Türk Akım gibi, TANAP gibi ya da işte İran'dan gelebilecek gazın uluslararası piyasalara taşınma konusunda hani Türkiye çok fazla zorlanmayacaktır bu kaynakların uluslararası piyasalara taşınması. Tabii burada hani belki biz hani Türkiye'nin konumu itibariyle çok daha iyimser bakıyoruz ama diğer taraftan da özellikle hani bu bölgeden gaz almak isteyen ya da işte enerji arz güvenliğini sağlamak isteyen ya da talep eden ülkeler açısından, özellikle AB ülkeler açısından da Türkiye'nin bu konuma gelmesi, Türkiye üzerinden enerji arz güvenliklerini sağlamaları konusunda çok fazla hani mutlu olmadıklarını da söyleyebiliriz. O yüzden hani Türkiye alternatif farklı rotaları, özellikle de İsmet projesi dediğimiz o Doğu Akdeniz doğalgaz boru hattının işte Yunanistan üzerinden Avrupa'ya diyelim inşasının, dolayısıyla hani Türkiye'nin bypass edilir Yunanistan üzerinde kendi enerji arz güvenliği sağlamaları konusunda da ciddi çalışmaların olduğunu, hatta işte projenin finansmanı konusunda teknik altyapısı anlamda sürekli olarak destek verdiklerini görüyoruz. Diğer taraftan sanırım dün bir Amerika Birleşik Devletleri'nin de katılımıyla enerji bakanları vasıtasıyla yani 2-3 tane ülke yani özellikle Doğu Akdeniz'de yani bu dengenin değişme ihtimaline karşı yani Doğu Akdeniz doğal gaz platformu yanında diğer yani Amerika Birleşik Devletleri AB ülkeleri de bu anlamda burada bir aktör olma ya da yani buradaki o dengenin değişme ihtimaline karşı birçok ülkenin orada bulunduğunu görüyoruz ve bu da önümüzdeki dönemlerde Doğu Akdeniz'in gerçekten daha da hani ısınacağını ya da Doğu Akdeniz vasıtasıyla bu piyasanın değişeceğini düşünüyorum. Çünkü Doğu Akdeniz'deki belki şu anda keşfedilen rezervler büyük miktarda değil. Yani şu andaki rakamlar yani 3-4 trilyon metreküplük kanıtlamış rezervlerden bahsediyoruz. Ama sondaj çalışmaları devam ettikçe yani buradaki arama çalışmaları daha somut hale geldikçe buranın önemi daha da artacak. İşte bu buradaki diyelim dengenin değişme ihtimaline karşı. Çünkü yani yüksek miktarda gaz bulunması açıkçası hani bu piyasanın da yani tamamen değişeceği anlamına geliyor ve bu da özellikle mesela doğal gaz ihracatçısı konumuna gelen LNG olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin hani burada bulunması Türkiye'nin bu doğal sondaj çalışmalarını başlattığı dönemlerde hem AB tarafından hem de ABD tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda çok da yani şey bir ortamın uzun dönemde diyelim bir rahat bir ortamın olmayacağını söyleyebilir. Çünkü birçok şeyin değişeceği özellikle doğalgaz piyasasında birçok aktörün ya da işte fiyatların ya da işte oluşacak belki yeni bir kartelin dolayısıyla hani birçok ekonomik güç, enerji güç dengesi açısından yeni bir denklem oluşma ihtimaline karşı çok daha farklı stratejilerin konuşulduğu, senaryonun konuşulduğu bir dönem olarak bakmak gerekiyor. Yani bu da dediğimiz gibi yani Doğu Akdeniz'in daha da ısınacağını da açıkçası bir belirtisi.
Evet, sizin de altını çizdiğiniz gibi Doğu Akdeniz meselesi daha çok konuşulacak.
Tabii bir de burada şey de var yani Rusya faktöründe hani ABD'yi konuşuyor ama Rusya'yı da unutmamak lazım. Çünkü Rusya'nın şu andaki hem rezervler anlamındaki dünyada hani ilk sıralarda diyelim yer alması şu anda işte AB ülkelerin enerji arz güvenliğini sağlayan ülkelerden diyelim birisinin olması gerçekleştirdiği projelere de baktığımızda bu da yani orada oluşacak yeni bir enerji denkleminde Rusya'nın nasıl hareket edeceği de önemli. Yani son dönemlerde diyelim Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşma işte Türk Akım projesi asker alandaki ilişkiler diyelim AB ile ABD konusunun AB ile ABD'nin Türkiye karşı yani ya da Türkiye ile ilgili düşüncelerin ya da işte tepkilerin Doğu Akdeniz konusundaki tepkileri göz önünde bulundurduğumuzda yani o bahsettiğimiz dengede tarafları da aslında ayrıştırıyor yani hani farklı diyelim belki bir iki kutup olacak işte hani bir tarafta oradaki şu andaki mevcut ülkeler, aktörler. Diğer taraftan da işte Türkiye, Rusya da diğer hani daha farklı ülkelerin bir araya geldi. Çok hani kıran kırana bir mücadelenin olacağını da şey düşünüyorum. Çünkü yani artık doğalgaz ya yani bugün hani dünyanın en önemli stratejik metası haline geldi ve bunun işte fiyatına ne olacağı, işte arz edilecek miktarın ne olacağı, buradaki enerji arz güvenliğine katkı yapan ya da üretici ülkelerin durumu ne olacak? Çünkü enerjiyle ekonomi bu anlamda ayrı düşünemeyiz ve bu hem ekonomi tarafı var, hem uluslararası ilişkiler tarafı var, diplomasi tarafı var ve bir de Doğu Akdeniz'e göz önünde bulundurduğumuz aslında yani hani şu andaki oluşacak denklemin yani nasıl kurulacağı birçok şeyi de değiştirecektir. Yani hani peki tek ekonomi açısından baktığımızda birçok parametrenin değişmesine de katkı yapacağını düşünüyorum.
Peki, evet, az bir süremiz kaldı. O sürede yine uzun süredir konuşulan, dikkatle takip edilen bir meseleyi soracağım size. Tamam. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret savaşları. Aslında geçtiğimiz haftalarda durumun biraz yatıştığı söyleniyordu, konuşuluyordu ama son durumda Amerika Birleşik Devletleri Çin'i kur manipülatörü olarak ilan etti ve Çin Merkez Bankası Amerika Birleşik Devletleri'nin kararına şiddetle karşı çıktı. Milliyet Gazetesi ekonomi sayfasının haberi. Neden oldu? Amerika Birleşik Devletleri Çin mallarına yönelik ilave vergi açıklaması yaptı. Çin'in para birimi son 11 yılın en düşük seviyesine ulaştı dolar karşısında ve Çinli şirketler de Amerika Birleşik Devletleri'nden tarım ürünleri alımını askıya aldı. Nasıl değerlendireceksiniz
şimdi,
durumu?
Şimdi yani hani hem Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir ekonomik savaşın olduğunu ve bu ekonomik savaşta tabii ticaret tarafı en önemli araçlardan birisi. Ticaretin de temel aracı kur olduğunu hani gözünde bulundurduğumuzda bu savaşın giderek daha da kısacağını düşünüyorum. Çünkü ABD ile Çin arasındaki bu mücadele, çünkü şu anda gayri safi milli hasıla açısından dünyanın en büyük ekonomisi ve bunun arkasında gelen Çin dünyada işte ikinci sırada ve Çin'in de bu anlamda da dünyada hani birinci gayri safi milli hasıla anlamında, büyüklük anlamında birinci sırada yer alma isteği var, motivasyonu var. Tabii bunu gerçekleştirebilmek için yani hani ekonomik büyümede ya da gayri safi milli hasıla arttırmak için bir işte kendi diyelim iç talebiniz olacak, diğer ise dış taleple yani gerçekleştirdiğiniz ihracat. İhracat da son yani Çin'in ekonomik büyümesine, gayri safi milli hasılasına baktığımızda ekonomik büyümeye, gayri safi milli hasıla katkı yapan en önemli büyüklüklerden birisi makroekonomik anlamda. Diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nin yani birisinin kazanması, diğerinin kaybetmesi ve Trump'ın yani başa geldikten sonraki söylemlerine baktığımızda özellikle ticaret tarafına, çünkü ticaret tarafında Çin'e karşı büyük bir açık veriyor. İşte bu açıklık aslında hem gayri safi milli hasılada azalma, büyümede azalma. Dolayısıyla Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki o farkında gittikçe azaldı bir döneme giriyordu. Çünkü birisi %6-7 arasında büyüyor, diğeri ise diyelim %1-2 oranda büyüyor. Dolayısıyla hani o farkın kısa sürede kapanacağı konusunda belli senaryolar vardı. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin yani büyümesini diyelim arttırabilmesi için farkın azaltılması yani kapanmasını önlemek için ya da işte iş, çünkü büyümek, istihdam, işsizlik yani tüm şeyler göz önünde bulundurduğumuzda bu mücadelenin, bu kur savaşının giderek daha da kısacağını söyleyebiliriz.
Dünya ekonomisini.
Tabii yani dünyanın en büyük iki ekonomisi yani buradaki daralma, korumacılık bir şekilde, çünkü hani dünya ekonomisinin büyütülmesi konusunda ülkeler arasında ya da işte Dünya Ticaret Örgütü'nün temel hedef vardı. Ticaretin serbestleştirilmesi, ihracatın işte ithalatın serbestleştirilmesi, dolayısıyla dış ticarete ekonomik büyüme hedefi vardı. Şimdi tam tersine bu durumun oluşması dünya gayri safi milli hasıla büyümesine de olumsuz etki yaptığını görebiliyoruz. Zaten şu anda bütün dünya ekonomileri için en büyük riskin bunun o hani bu ticaret daralmasının olduğunu da söyleyebiliriz.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara az bulutlu 31, İstanbul az bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 35, Erzurum parçalı ve az bulutlu 29, Amsterdam parçalı bulutlu 22, Atina az bulutlu 34, Bağdat az bulutlu 43, Berlin parçalı bulutlu 26, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Lefkoşa sıcak 39, Londra parçalı bulutlu 24, Madrid az bulutlu 35, Mekke gök gürültülü sağanak yağışlı 44, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 23, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Paris az bulutlu 29, Pekin parçalı bulutlu 32, Roma parçalı bulutlu 29, Saraybosna parçalı bulutlu 36, Viyana parçalı bulutlu 30 ve Zürih az bulutlu 26 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
Merhaba, günaydın.
Günaydın, teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Orta Doğu'dan bize neler aktaracaksınız?
Tabii ki. Öncelikli meselemiz Haçlı Şabe'nin Musul'a bağlı Sihil Ninova bölgesinden çekilme kararına direnmesi üzerine bölgedeki milis gücünün yanı sıra polis ve askerlerin de yer aldığı ortak güvenlik gücü üzerine olacak. Bildiğiniz gibi Irak Başbakanı Adil ve Abdülmehdi 1 Temmuz'da yayınladığı kararnamede Haçlı Şabi güçlerinin ismini taşıyan tüm büroların en az Temmuz ayı sonuna kadar, yani 31 Temmuz'a kadar kapatılması talimatını vermişti. Tabii Amerika'nın baskısı üzerine Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı tarafından da bu konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Ve Sehil Ninova'daki askeri kontrol noktalarında ortak bir kimlik gücünün görev yapacağı ifade edilmişti. Diğer taraftan da dün değil, önceki gün yine bu karara tepki göstermek maksadıyla Haçlı Şabi milisleri Musul ve Erbil arasındaki karayolunu trafiğe kapatmıştı. Bundan sonra biraz daha ortam gerildi. Söz konusu bu gelişmeler üzerine de diğer taraftan Irak Ortak Operasyonları Komutanı ve Genelkurmay Başkanı aynı zamanda Osman Ghanemi Musul'a giderek bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Amaç buradaki Haçlı Şabi milislerini ikna etmek ve buradaki büroların kapatılmasını sağlamak. Haçlı Şabi milisleri özellikle Musul bölgesinde bazen çok sıkı denetimler yapabiliyor ya da bazı insan hakları ihlalleri yapabiliyor. Bunların engellenmesi adına bu çalışmalar yapılmaya başlandı. İkinci önemli bir konumuz da bildiğiniz gibi Irak Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komisyonu zorunlu askerlik uygulaması için yasa taslağı hazırlamaya başladı. Savunma ve Güvenlik Komisyonu yine bu komisyonu tarafından bir açıklama yapıldı ve bu açıklamada Irak zorunlu askerliğin sadece yavaş savaş görevleriyle kısıtlı kalmayacağını, hizmet, acil durumlar ve diğer önemli durumlarda gerekli alanlarda kullanılacağını ifade etmişti. Yine bedelli askerliğin olmaması ve yaş sınırının olması gibi durumlar da söz konusu olacak. Ve buna bağlı olarak da bildiğiniz gibi Saddam Hüseyin rejimi döneminde yaş 18'di zorunlu askerlik yaşı ve sürede 3 yıldı. Üniversite mezunları için de süre 1,5 yıldı. 2003 yılında Saddam'ın devrilmesiyle birlikte zorunlu askerlik uygulaması da ortadan kaldırılmıştı. Üçüncü önemli bir konumuzda bildiğiniz gibi Kurban Bayramı. Kurban Bayramı hazırlıkları bölgede devam ediyor. Türk Kızılay'ı 50 ülkede şu an Kurban Bayramı için hazırlıklarına başladı ve devam ediyor. Irak'ta 1050 hisseden oluşan bir çalışma söz konusu. 1050 isim içinde, yani bağışçı ismi içinde 150 büyükbaş hayvan satın alımı gerçekleştirildi. Hayvanlar şu an kontrol altında tutuluyor. Arife günü veteriner kontrolünden geçirildikten sonra bayramın 1 ve 2. günü kesimleri yapılacak. Daha sonra bölgedeki kamplara dağıtımı yapılacak. Bunun için de aynı zamanda Musul'da, Kerkük'te, Doğuk, Zaho ve Erbil'de ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Ama öncelikli olarak kamplarda göçmenlere ağırlık verilecek. Bildiğiniz gibi Musul operasyonları ile birlikte evlerini yitiren ve evlerini terk etmek zorunda kalan, illerini terk etmek zorunda kalan sınır bölgelerindeki kamplarda yerleşik durumunda olan ve çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kamptaki göçmenlere yönelik Türk Kızılay'ı zaten uzun bir zamandır bu olayların yaşandığı ilk andan itibaren hem yiyecek yardımı yapıyor. Zaman zaman Kurban Bayramı'nda da et dağıtımı gerçekleştiriyor. Bu bayramda da yaklaşık 10.616 aileye ulaşmayı hedefliyor Türk Kızılay'ı. Bölgede Türk Kızılay'ının da faaliyetleri bu şekilde devam etmiş olacak. Türk Kızılay'ının da aynı zamanda bu yardım faaliyetlerini bayram boyunca da takip edeceğiz. Hayvan pazarları her ne kadar biraz sakin olsa da özellikle bayram boyunca biraz kalabalık olmasını bekliyoruz. Tabii dolar üzerinden, dinar üzerinden alışverişler gerçekleştiriliyor. Her bir hayvanın satın alım üzerinden hesaplayacak olursa kilo bazında satılıyor. Kilosunun yaklaşık 5 dolar civarında olduğunu söylemekte fayda var. Tabii Türkiye'ye göre belki biraz daha yüksek olabilir. Çünkü yarı yarıya bir füre durumu söz konusu olacak. Ama burada da halk Kurban Bayramı için hazırlıklarına devam ediyor diyebiliriz.
Yılmaz Aslan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kanbolat. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk efendim.
Evet, iç ve dış gelişmeleri konuşacağız sizinle. Aslında epeydir konuştuğumuz mesele Suriye, Suriye başlığı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan, düşünülen, konuşulan güvenli bölge ve o heyetle görüşmelerin sonuçları iki ülke arasında, Amerika ve Türkiye arasında bir uzlaşma çıktı Fırat'ın doğusu konusunda. Nasıl değerlendireceksiniz? Önümüzdeki süreçte neler yaşanabilir?
Evet, bu güvenli bölgeye artık barış koridoru diyoruz. Bu barış koridorunun ilk toplantısı 23 Temmuz'da yapılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki en önemli gerilim alanlarından biri bu Fırat'ın doğusuydu. Çünkü Türkiye Fırat'ın batısında bir artık istikrarı sağlamış durumda. Fakat Fırat'ın doğusunda Fırat'ın doğusunun bir terör bölgesi olarak kalması Türkiye'nin güney sınırlarını zorluyordu ve rahatsız ediyordu. Bundan dolayı burada bir güvenli bölge, bir barış koridorunun oluşturulmasını arzu ediyordu. Ama bunu zaten 2013 yılından beri Türkiye Cumhuriyeti Ankara Dışişleri Bakanlığı sürekli olarak gündeme taşıyordu. Bu yeni bir konu da değil. Amerikalılar ise bir tampon bölge oluşturmak istiyordu. YPG, PKK terör örgütüyle Türkiye arasında. Fakat Türkiye bir devlet, karşımızda bir terör örgütü var. Böyle iki eşit olmayan güç arasında bir tampon bölgenin oluşturulması Türkiye tarafından kabul edilebilecek bir şey değildi. Sonuç olarak 5-7 Ağustos'ta yapılan toplantılar sonucunda 7 Ağustos'ta bir mutabakat sağlandı taraflar arasında ve bu güvenli bölgenin tesisinin Amerika ile koordineli yapılmasına karar verildi. Barış koridoru olarak adlandırılmasına karar verildi. Yönetim için Türkiye'de müşterek harekat merkezi kurulacak. Bu da çok önemli bir nokta. Ayrıca bölgeden göç etmiş Suriyelilerin tekrar evlerine dönmesi kabul edildi. Bunun üzerinde de çalışmalar yapılacak. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Türkiye yaklaşık 30 kilometrelik, hatta şimdi 40 kilometre sözleri de ifade edilmeye başlandı. Savunma Bakanımız Sayın Akar 30 ile 40 kilometre arası dedi. Fakat Amerikalılar 5 ile 14 kilometre arasında istiyorlar. Bunun pazarlıklarının kanaatimce önümüzdeki günlerde sürmesi bekleniyor. Bir de şu önemli, Türkiye bu barış koridorunun Türk Silahlı Kuvvetler tarafından da kontrolünü arzu ediyor. Bunun üzerinde de görüşmeler sürüyor. Fakat en önemli nokta, Amerika ile dediğim gibi en önemli anlaşamadığımız bir noktanın böyle bir mutabakatla çözüme doğru gitmesi bayram öncesi son derece önemli Türkiye için. Bu koridor neden 30 kilometre arzu ediliyor? Bunu da söylemekte fayda var. Yani 20 mil üzerinden söz ediliyor Türkiye tarafından. 32 kilometreye 32 kilometre yaklaşık oluyor ve 460 kilometrede bir uzunluğa mutabak oluyor. Burada eğer 30 kilometre yaptığınız zaman Türkiye sınırındaki kasaba ve köyleri de kapsamış oluyor. Amerikalıların zaten istememesinin ana noktalarından biri de bu. Fakat kanaatimce Türkiye Cumhuriyeti ağırlığını koymuş durumda. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da defalarca son 15 gün içinde belirtti. Eğer anlaşamazsak biz gireceğiz şeklinde. Ondan dolayı bir anlaşmaya doğru gidilmiş durumda.
Peki, evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok platformda dile getirdi, evet, bu görüşlerini. 11. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada da dile getirdi. O konferans devam ediyor, sonuna yaklaşılmış gibi görünüyor. Orada hem yeniden Asya açılımı başlığı öne çıktı bizim açımızdan, hem de biraz önce de altını çizdiğimiz gibi Fırat'ın doğusu konusu. Nasıl değerlendireceksiniz konferansı?
Bu Büyükelçiler Konferansı'nın 11.si bu sene yapılıyor. Her yıl yaz aylarında, Temmuz-Ağustos aylarında yapılıyor. İlk Büyükelçiler Konferansı başladığı zaman 11 yıl önce Aralık ayının sonunda Hristiyanların Christmas dönemi dediği dönemde yapılıyordu. Yani bütün dünyada her şeyin durduğu bir zamandı. Fakat son birkaç yıldır bu yaz aylarına alındı. Ve Dışişleri Bakanlığı bütün dünyadaki misyon şeflerini, büyükelçileri Ankara'ya çağırıyor. Ve bir hafta içerisinde her konu hep birlikte değerlendiriliyor. Sonunda da bir ilimize gidiliyor. Bu sene de Samsun'a gidilecek. Milli mücadelenin 100. yılı nedeniyle, 19 Mayıs nedeniyle ve Samsun'da iş bitiyor. Büyükelçiler Konferansı'nda da her yıl bir tema oluyor. Bu sene tema sahada ve masada güçlü diplomasiydi. Ve Sayın Dışişleri Bakanımız da yeni bir hedef gösterdi. Yeniden Asya şeklinde. Bu yeniden Asya demek biz Asya'ya dönüyoruz, artık Avrupa'yı, bütün dünyayı unuttuk demek değil. Türkiye yaklaşık bir 25-30 yıldır çok boyutlu, çok yönlü bir politika yürütüyor. Artık bütün ülkelerle böyle bir ilişkimiz var ve Avrupa'ya tamamlayıcı ilişkilerini de devam ettiriyor. Nasıl bir Fransa'nın Afrika ülkeleriyle, Asya ülkeleriyle ilişkisi varsa, İngiltere'nin öyle, Almanya'nın öyle, Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle ilişkilere ihtiyacı var. Hem komşularla ilişkilerimizi geliştirmek, hem de bütün kıtalarla ilişkilerimizi geliştirmek şeklinde. Asya neden önemli? Çünkü dünya nüfusunun yaklaşık %60'ı Asya'da, artı ekonomi Pasifik bölgesine doğru hızla kayıyor. Onun için Türkiye'nin gerek Orta Asya, ki bizim kökenlerimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türklerin kökenleri bu bölgede, gerek Uzak Doğu Asya, Asya gerek Pasifik bölgesiyle ilişkilerini geliştirmesi, Avrupa Birliği'ne alternatif değil, Avrupa Birliği'ne tamamlayıcı ilişkilerdir. Ki Sayın Çavuşoğlu da konuşmasında açıkladı. Türkiye siyasi olarak da güvenlik açısından da Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti. Bu yeniden Asya programını bu çerçevede değerlendirirsek kanaatimce daha doğru olur. Ayrıca Türkiye Orta Asya ülkeleriyle, Orta Asya'daki Türk kökenli cumhuriyetlerle ilişkilerini Türk Konseyi adı altında bir uluslararası örgüte öncülük yaparak, Sayın Nazarbayev ile birlikte Kazakistan'ın lideri zaten kurmuş durumda. Bu çerçevede kanaatimce Türk Konseyi'nde daha güçlendiği bir dönemi göreceğiz. Ki bu Türk Konseyi'ne üye olması gereken Özbekistan ve Türkmenistan hep uzak duruyordu. Ama şimdi Türkmenistan'ın yakınlaştığını, Özbekistan'ın ise tam üye olarak Türk Konseyi'nin içine girdiği, örneğin Macaristan'ın gözlemci olarak girdiği, ki Macaristan'da artık kendisini Türk kökenli, Hun kökenli olarak kabul ediyor. Böyle bir güçlü bir örgüt yapısının karşımıza çıktığını göreceğiz.
Hı hı, peki, evet, gelişmeler bu şekilde. Bir de yine gazetelerin dış haberler sayfalarına baktığımızda hafta başından beri Hindistan'la Pakistan arasında bir gerilim, Keşmir özelinde, evet, yaşanan bir gerilim görüyoruz. Bu gerilim nasıl başladı ve önümüzdeki süreçte neye evrilebilir size
şimdi
göre?
Şimdi Hindistan'da uzun bir süredir, yani son birkaç yıldır bir Hindu milliyetçiliğinin yükselişte olduğunu görüyoruz. Hindistan bir ülke değil, bir kıta büyüklüğünde. Hindistan'daki her bir vilayet Türkiye'den bazen coğrafi olarak büyük, bazen nüfus olarak büyük. Böyle bir dev bir ülkeden söz ediyoruz. Ve Hindistan'ın diğer bir özelliği de Endonezya'dan sonra Müslüman nüfusun en fazla olduğu bir ülke. Böyle bir noktası da var. Ve burada Hindu milliyetçiliğini körükleyen Hindistan Halk Partisi ve onun lideri Modi, şimdi iktidarda ve Modi başbakan ve iktidar olmadan önce de sürekli Keşmir bölgesinin özelliğini kaldıracağını ifade ediyordu. İktidara gelince de şimdi Keşmir'in bu özerk yapısını, otonom bölge yapısını kaldırdığını ilan etti. Aslında Keşmir'in ayrıcalıklı Keşmir'e ayrıcalıklı statü tanıyan Hindistan Anayasası'nın 370. maddesiydi. Yani anayasal bir konuydu. Hindistan'ın ve Pakistan'ın kurulduğu zaman bu kondu. Hı hı. Bu soru nasıl başladı? Evet, ona
neden
girmemiz
böyle
lazım.
Özel bir statüsü var Keşmir'in?
İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken Keşmir bir prenslikti. Ve prens Hindistan'da kalmak istedi. Fakat Müslüman olan Keşmir halkı Pakistan'ı istedi.
Evet.
Ve sonuç olarak da Keşmir Hindistan'da kaldı ve sorun oradan başladı. Buna çözüm olarak da işte dediğim gibi bir anayasada bir özel bölge statüsü konularak bir çözüm üretilmek istendi. Fakat bu çözüm olmadı ve 1947'de 65'te ve 1999'da 3 kere Pakistan ve Hindistan'ın Keşmir nedeniyle çatıştığını görüyoruz. Bugün Keşmir bölgesinin %45'i Hindistan'da, 35'i Pakistan'da, %35'i. %20'lik dağlık bir kesim var. Bu da Çin'in hakimiyeti alanında. Ve aslında böyle karmaşık, çözülemeyen bir nokta şeklinde oldu. Şimdi böyle bir arı kovanına Hindistan iktidarının bir çomak soktuğunu görüyoruz. Bu tehlikeli bir nokta. Hindistan tarafı kendi tarafına Cammu Keşmir eyaletini oluşturmuştu. İşte bu eyalet kaldırılıyor şu anda. Pakistan tarafında iki özerk bölge oluşturulmuştu. Ve şimdi İsrail'in Filistin'de yaptığı Filistin'i yok etme harekatını benzerini Hindistan'da bu Keşmir bölgesinde yaparak burayı bir Hindulaştırma operasyonunu başlattığını görüyoruz. Bu tehlikeli bir nokta. Ama Pakistan'la Hindistan arasında da eskisi gibi büyük bir çatışma da beklenmiyor. Nedeni de hem Pakistan bir nükleer güç hem Hindistan nükleer güç. Bundan dolayı düşük yoğunluklu uzun vadeli burada bir iç çatışmayı alevleyebileceği, eğer bir çözüm bulunamazsa bu sorunun böyle bir iç çatışmayı tetikleyeceği düşünülüyor.
Evet, peki bir de Çin kısmına bakarsak,
evet.
Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları biraz önce ekonomi başlığında da konuştuğumuz bir konuydu. Konunun hem ekonomi yönü var hem de dünya siyaseti ve geleceği açısından da önemi var. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında yaşanan bu gerilimi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi Çin tabii dev bir ekonomiyle birlikte Amerika'yı zorluyor. Fakat şunu görmemiz lazım. Trump'la birlikte Trump artık global kapitalizm zamanındaki her şeyi gümrük duvarlarını aşağı indirme yerine artık gümrük duvarlarını oluşturmaya ve yeniden sanayinin Amerika'ya dönmesini sağlamaya çalışıyor. Bu nedenden dolayı da Amerika'daki Amerikan işçilerinin ve Amerikan çiftçilerinin de gönlünü kazanmış durumda. Şimdi Amerika'ya en fazla mal veren, mal ihraç eden ülke de Çin. 300 milyar doları geçmiş durumda. Çin'le bu nedenle bir ticaret savaşı içerisinde ve 1 Eylül'den geçerli olmak üzere Çin ürünlerine ilave %10 gümrük vergisi koyacağını açıklamış durumda. Daha önce ek vergi koyduğu %25 gümrük vergisi koyduğu ürünler bunun kapsamın dışında. Bu da tabii Çin'le Amerika arasındaki gerilimi daha fazla arttıracak bir nokta olmakta. Tabii Çin hem Amerika ile bu ticari savaşlar içerisindeyken hem de Hong Kong'da sıkıntı yaşıyor. Hong Kong'daki zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı gençlerin başlattığı gösterilerle boğuşuyor. Burada sorun nedir? Hong Kong'da eskiden İngiliz sömürgesi olan Hong Kong 1997'de Çin'e devredildi ve 1997-2047 arasında 50 yıllık bir geçiş dönemi, Çin'e geçiş dönemi başlamış durumda. Bu bir ülke iki sistem adı veriliyor ve burada ana sorun şu: Çin çok hızlı gelişiyor, refah düzeyi çok fazla artıyor. Özellikle Çin'in güney sınırları, yani yalnızca Hong Kong demeyelim, Hong Kong gibi onlarca 30 ile 40 milyon kişinin yaşadığı şehirler var buralarda. Burada Avrupa, Çin'in 1.3 milyar nüfusunun yaklaşık 300 milyonunun Avrupa standartlarında yaşadığı düşünülüyor. Ve Çin'in Mao döneminden beri uyguladığı tek çocuk politikası da bir miras kuşağı oluşturmuş durumda. Yani yeni gençlik teyzelerden, halalardan, işte anne babadan kalan mirasla da ayrıca bir zenginleşmiş durumda. Ve bu zenginleşme ile refahın artmasıyla birlikte demokrasi talebinin de gençlerde daha fazla dile getirildiğini ve iktidardan da korkmayan, iktidara hesap soran bir kitlenin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu da Çin iktidarını zorluyor.
Peki, bakalım önümüzdeki süreçte neler yaşanacak, evet, hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
programımıza
ederim.
Programımıza katıldığınız için Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kambolat konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni Gün.